Medyapod'undan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Pandeminin yeni bölümündesiniz. Bu bölümde Çin'e uzanıyoruz. Aslında bu pandemikte en merak edilen noktalardan birisine. Karşımda Cenk Özkömür var, gazeteci. Merhaba Cenk Bey.
Merhabalar Nida Hanım.
Siz Pekin'deydiniz değil mi Cenk Bey? Önce bulunduğunuz yerden başlayalım.
Evet, ben Pekin'deyim. Yaklaşık 10 yıldır Pekin'de yaşıyorum ve salgının başından beri de hiç Pekin'den ayrılmadım, ayrılamadım zaten.
Peki her şey nasıl başladı diye çok genel bir soru soracağım ama aslında hepimizin en merak ettiği soru da bu.
Evet, aslında Aralık ayı sonları da ben şahsen yani ilk vakayla ilgili bir gizemli virüsle ilgili haberler okuduğumu sanki hatırlıyorum, ama ikinci ölümden sonra özellikle gündeme gelmeye başladı. Bu da ocağın ortasına falan tekabül ediyor. Daha sonrasında da zaten bunun yani daha önce de Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen bir durum olduğunu öğrendik ve bir salgın olduğunu öğrendik. Daha sonra da Çin bütün dünyaya tabii bunu açıklamak durumunda kaldı ve 23 Ocak itibariyle de salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentini karantina altına aldılar, biliyorsunuz. Aynı şekilde aynı eyaleti de, ve bunun üzerine de Çin'de gün be gün tedbirler sıkılaştırıldı. Pekin dahil olmak üzere birçok kentte çok sıkı tedbirler alındı. Bütün ülkede karantina olmadı, biliyorsunuz. Sadece Hubei'de aslında karantina oldu, ama onun dışındaki kentlerde de yarı tecrit durumuna geçildi diyebiliriz. Ve 2 aydan uzun bir sürede aslında hala bile bugün bile bu süreçte bu şekilde yaşıyoruz.
Peki bu yarı tecrit durumu nasıl işliyor? Çünkü aslında şu an dünyanın tamamını ele geçiren bu salgında her ülke farklı metotlarla mücadele etmeye çalışıyor. Bu da kafa karışıklığı yaratıyor biraz. Biliyorsunuz İngiltere'nin izlediği strateji eleştiriliyor. Diğer taraftan Fransa bir askeri darbe gibi bunu yönetiyor. Çin'de bu yarı tecrit hali nasıldı? Mesela Pekin'de nasıldı? Siz burası tam karantina bölgesi değildi dediniz.
Şöyle yani biliyorsunuz, Hubei'de doğrudan şehri kap yani eyaleti kapattılar aslında. Önce Wuhan, daha sonra tek tek birçok şehir kapandı, ulaşım kısıtlandı. Buna hem şehirler arası seferler dahil, hem de yurt dışı seferleri dahil. Pekin içinse Pekin'de benim hatırladığım aşamalı olarak yine şehirler arası seferler durdu. Yani Pekin'e giriş çıkışları kontrol altına almaya çalıştılar. Ancak Pekin içindeki durum, toplu taşımanın durdurulması gibi sıkı tedbirlere gidilmedi. Onun haricinde sadece mesela sitelere giriş çıkışlar veya işte alışveriş merkezlerinin kapanması, dükkanların kapanması gibi tedbirler uygulandı. Ama tabii ki yukarıdan talimat geldiğinde, yani devlet insanlara sokağa çıkmayın dediği anda, aslında Çinlilerin büyük ölçüde buna uyduğunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da, Türkiye'de hatta görülen durum açıkçası burada çok fazla olmadı. Yani hatta istisnai durumlar vardı. Karantinadan kaçan, tedbirlere uymayanlar vardı mesela. Bunların da mesela onlara da, polisin onları yakaladığına dair görüntüler vesaire sosyal medyaya yansıyordu ve dünyada bununla ilgili spekülasyonlar yapılıyordu. Bir insan karantinadan neden kaçar falan diye. Ama şimdi görüyoruz ki bütün dünyada aslında insan da insan yani.
Evet, gerçekten öyle. Bu süreçte Çin'in çok şeffaf davranmadığına dair eleştiriler var. Diğer tarafta Çin'in yaptığı açıklamaların salgınla mücadele için çok büyük kıymet taşıdığını söyleyen uzmanlar var. Bu durumda Çin'in konumuyla ilgili tartışmalı bir durum ortaya çıktı aslında. Sizce nasıldı? Çin şeffaf davrandı mı? Erken daha doğrusu bu durumu anons etmekte erkenci davrandı mı? Bu kritik bir şeydi çünkü.
Başlangıçta şeffaf davrandığını kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü yani Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen tarih dahi 31 Aralık'ken, aslında karantina sürecine kadar neredeyse bir aylık bir süreç var. Onun öncesindeki süreçte zaten virüsün insandan insana bulaştığının da açıklanmadığını biliyoruz. Bu da insanları aslında daha rahat davranmaya sevk eden bir durumdu. Yani bir salgın var ama virüsün insandan insana bulaştığı düşünülmüyor şeklinde bir anlayış vardı o döneme kadar. Tabii ki daha sonradan ortaya çıkan resmi raporlara vesaire baktığımızda salgınla ilgili, yani virüsün tam olarak tespiti, tanısı yapılmamış, ancak gizemli bir virüs ve bir tür koronavirüsü olduğuna dair, bir vaka olduğuna dair de Hubei eyaletinde resmi kayıtların Kasım ayına kadar geri çekilebildiğini gördük. Bu da tabii ki bize başlangıçta kesinlikle bir şeffaflık olmadığını gösteriyor. Ancak tabii ki sonrasında özellikle 23 Ocak'taki karantina sürecinden sonra da tabii ki Çin'in uygulamalarının dünyayı bilgilendirme sürecinin ve bu karantinaya tamamen kusursuz şekilde uyulmasının tabii ki bu sürecin de hakkını vermek lazım. Dünya Sağlık Örgütü Çin'i süreç boyunca özellikle genel direktör süreç boyunca Çin'i övdü. Çin'in bilgi paylaşımının çok önemli olduğunu söyledi. Tabii ki burada herkes şimdi farklı ülkeler birbirlerini suçlamaya çalışıyorlar. Ancak şöyle bir gerçek var. Evet belki Çin başlangıçta şeffaf davranmadığı için evet bir ya dünyaya şu an bildiğimiz kadarıyla Çin'den bu virüsün çıktığını varsayarak söylüyorum. Evet bu hastalık Çin'den dünyaya yayıldı ve bütün dünya şu an bir pandemiyle uğraşıyor. Ancak Çin burada 2 ay bu karantina ile vesaireyle mücadele ederken de açıkçası Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde hazırlık yapmadığını şu an görüyoruz. Ve bu da aslında tamam Çin'i eleştirelim o bir yana ancak bir yandan da herkes kendisine de bakmalı.
Evet, kesinlikle öyle. Yani şöyle yorumlar var bu salgınla ilgili. Gerçekten hak veriyorum. Çıkış yerine bakıldığı zaman Avrupa'nın zaten bu bir Asya virüsü, bize hiç gelmeyecek diye düşündüğü çok net olarak görülüyor diyor bu durumu yorumlayanlar. Hakikaten öyle bir durum söz konusu, çok net anlaşılıyor bu.
Evet.
Peki Cenk Bey, sizin için nasıl geçiyor günler? Sizin karantina süreciniz nasıl? Neler okuyorsunuz? Bugünleri nasıl geçiriyorsunuz? Neler izliyorsunuz?
Açıkçası ben tabii ilk süreçte biraz daha gergindim. Yani ciddi bir şey olduğunun farkındayım ama hayatım boyunca daha önce böyle bir şey yaşamamışım. O yüzden başımıza ne gelecek endişesi vardı. Ve sadece Çin'de sonuçta bütün dünyaya yayılmış bir hadise de değil o zaman. Acaba bir an önce Çin'den çıksak mı ailece falan diye düşünüyordum. Daha sonra tabii çıkamayacağımız anlaşıldı. Kalacağız burada, tamam bu süreci burada yaşayacağız diye öğrendik. Ve ondan sonra tabii normalleştirme çabaları başladı. Evden çıkmıyordum. Uzun süre olmadığı kadar çok film izledim diyebilirim evde kaldığım için. Başlangıçta açıkçası o kadar çok haber okuyordum ki neredeyse artık gözlerim dayanmıyordu ve kitap okumak istemiyordum. Daha sonra da garip bir şekilde salgınla ilgili kitaplara biraz dadandım. Yani Philip Roth'un Nemesis kitabı, Saramago'nun Körlük kitabı, Albert Camus'un Vebası vesaire. Şimdi bunları okuyunca insan aslında daha da depresif oluyor. Sonra dedim ki yanlış yoldasın, bunları da boş ver. Kendi hayatına dön, sen başka tarih oku, felsefe oku. Tekrar o kitaplara döndüm. Yani açıkçası denedim. Yani denedim derken her gün kendimi oyalayacak. Yani bir de işimiz gereği tabii biliyorsunuz bütün gün haberle ilgileniyoruz. İster istemez bütün haberleri takip ediyorum. Türkiye ile bağlantılar yapıyoruz, haberler yazıyoruz vesaire. Ancak bizim İnsanlar tabii ki şeyi unutuyor. 24 saat Türkiye'den bizi ararlarken bizim burada salgın ortamında yaşadığımızı unutuyordu. Ama şu an kendileri de aslında o psikolojinin nasıl bir psikoloji olduğunu herhalde yavaş yavaş anlıyorlardır. Maalesef anlıyorlardır. Keşke Türkiye'de bu hale gelmeseydi ve boyutu da daha da artmaz diye umuyoruz. Ancak dediğim gibi biz ilk günlerde tabii ki normal bir süreç yaşamıyorduk. Ancak daha sonra dedim hiç olmazsa yürüyüş yapayım. İnsan yokken sokakta. Ve güzel tarafı dediğim gibi az önce karantina tedbirlerine daha sıkı uyduğu için Çinliler zaten herkes maske takıyor. Zaten insanlar çoğu birbirine mesafe bırakıyor arada. Onun dışında güvenlik tedbirleri alınmış durumda sitelerin giriş çıkışlarında ateş ölçülüyor vesaire. Bu böyle tedbirler de tabii insanı biraz psikolojik olarak rahatlatıyor. O açıdan biraz da ister istemez süreç normalleşti. Bu şekilde de 2 aydan fazla süredir idare etmeye çalışıyoruz.
Çinlerin bu tedbirlere bu kadar sıkı sıkıya riayet etmesi, halihazırda süren devlet politikasının bir ürünü mü sizce? Yoksa durumun vehametini çok hızlıca kavrayıp çok yakınlarında olduğunu fark etmeleriyle mi alakalı?
Açıkçası gelenek olarak Çinlilerde bir güvenlik, önce güvenlik derler Çinliler. Yani bu Çin'in geleneğinde imparatorluk döneminde dahi var. Onun haricinde zaten yani biliyorsunuz 49'dan sonra tek parti yönetimi sadece ve tabii ki her zaman bir patriark figür olarak devlet Çinlilerin başında var. Ve burada komünizm veya imparatorluk veya herhangi başka bir ideoloji aslında çok da bu durumu değiştirmiyor bence. O yüzden Çinlilerin devlete bakışında bir daha Batılılara kıyasla itaat önde. Batı'da hala biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz, Londra'da felsefi olarak zaten yani sen yapamazsın demek istemiyor devlet. Çünkü böyle bir Batı felsefesinde yasak kavramı aslında geriye itilmiş bir kavram, ama Çinliler için, Doğullar için belki de yani bu kavramlar çok anormal değil. Yani devletin sana çıkma demesi pardon, çok anormal bir durum değil bir Çinli için. Daha önce yani mesela tek çocuk sahibi ol demesi gibi, şimdi iki çocuk sahibi olabilirsin demesi gibi. Bu yüzden buna uydular. Ama şunu da ekleyeyim, tabii ki ben Wuhanlı arkadaşlarım da var ve ilk zamanlar tabii ki bir salgın var. Mesela ilk hafta itibariyle diyelim, Wuhan şehrinde bir salgın var. Ama Pekin'de bu salgın yoktu, etkileri yoktu. Biz burada hala çalışıyorduk. Ofiste arkadaşlarımızla, Çinli arkadaşlarımızla sohbet ederken de onlar da aralarındaki Wuhanlılarla ilgili şakaları gösteriyorlardı. Orada da bizim şu an bazı Türkiye'de bazı şehirlerde olduğu gibi, yok efendim Wuhanlılara bir şey olmazmış, Wuhan neler atlatmış. İşte Wuhan'da bilmem kaç yüz bin yaşlı, ben bu yaşa geldim maskemi takacağım diyormuş falan gibi. Yani bu aslında bu rahatlık herkeste vardı, bize bir şey olmaz. Yani bu bize bir şey olmazcılar var ya, işte bunlar Çin'de de var tabii ki. Ama sonrasında belki de dediğiniz gibi bu işin vahameti çok erken ortaya çıkınca, yani insanlar çok kısa sürede fark ettiler ki bu çok ciddi bir şey. Çok, zaten çoktan şehre yayılmış ve ülkeye yayılıyor aynı şekilde. Bunu fark edince devlet de çok sıkı tedbirler alınca bir anda tabii ki bütün biliyorsunuz bütün şehirler kapandı. Ulaşım durdu. Bahar Bayramı trafiği tamamen durdurulmuş oldu. Zaten ülkenin dört bir yanına insanlar dağılmış durumdaydı o esnada ve dediler ki siz dönmeyin, kalın orada. Kim neredeyse orada kalsın. Şimdi böyle dendikten sonra tabii insanlar zaten ister istemez uydu. Bir de en başta söylediğim şekilde de felsefi olarak da çok bunu yadırgadıklarını zannetmiyorum.
Peki 25 Ocak tarihi için bu salgının kırılma noktası dememiz mümkün mü? Çünkü Çin'deki yeni yıl kutlamaları iptal edilmişti, evet. Şehirler arası yolculukları durdurmaları da istenmişti halktan. Ama buna rağmen çok sayıda insan şehirler arası yolculuk etti. Zaten bu kutlama için birçok Çinli yaşadıkları yerlerden ülkelerine geri dönmüşlerdi. Bu salgının yayılması için 25 Ocak tarihi bir kırılma noktasıydı diyebilir miyiz?
Kırılma noktası bence daha olumlu olarak olmuş olabilir. Çünkü dediğiniz tabii ki kaçmaya çalışan insanlar vardı, ama genelde o karantina bölgesini vesaire terk etmeye çalışanlar zaten Çin içinde başka şehirden, yani şehirden şehire gitmeye çalışan insanlardı. Yani o ve onlar da artık işin ciddiyeti anlaşıldıktan sonra zaten yerel birimler onları durdurmak için daha çok çaba harcadı. Ve de 23 Ocak 24 Ocak dönemi yani Hubei eyaleti için bir karantina kararıydı. Fakat diğer bölgeler için, ki Çin'i sonuçta düşünün ki bir yani kıta gibi düşünün. Yani Hubei dediğimiz yer 60 milyonu kapsıyor. Yani bir ülkeyi kapatıyorlar aslında. Ama onun haricinde de bu diğer kentler arasındaki trafiği de aşamalı olarak, yani her gün ben hatırlıyorum, biz de tabii ki telefonlardan takip ediyoruz son dakikaları. Her gün sürekli yani Pekin'den şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Şangay'da şöyle oldu vesaire diye anlık haberler geliyor. Ve tabii bu aşamalı olarak da insanlarda önce paniğe yol açıyor, sonra da tamam yapacak bir şey yok, kalacağız diyorlar ve mecburen neredeyse orada kalıyor herkes. Ama yayılması açısından zaten yani Komünist Parti yetkililerinin dahi açıkladığına göre daha karantina kararı almadan önce zaten 5 milyon kişi Wuhan'ı terk etmişti. Yani bu hem kente yayılması demek, hem Çinlilerin sonuçta artık dünyaya ne kadar seyahat ettiğini biliyorsunuz. Özellikle İtalya, muhtemelen İtalya'daki bu kadar vaka sayısının bir anda fazlalaşması vesaire, o da yine bununla ilişkilendiriliyor. Tabii ki hala bunun ispatı yok, ancak böyle şu an bildiklerimiz. Bunun da Çinlilerin oraya çok sık gitmesinden kaynaklı olduğu söyleniyor. Yani demek istediğim aslında Aralık, Ocak itibariyle zaten bu virüs muhtemelen başta Çin olmak üzere birçok yerde artık dolaşıyordu. Yani Ocak sonunda karantina itibariyle de aslında Çin kontrol altına almış oldu ve dünyaya yaptığı katkı bu salgınla mücadele sürecinde herhalde o karantina sonrasında zaten.
Peki şu an gelinen nokta nedir Çin'de Cenk Bey? Gündelik yaşama geri dönmeye başladınız mı?
Hubei açısından söylersek öncelikle genel olarak biliyorsunuz artık sayılara baktığınızda genel olarak kontrol altına alındığı gibi bir durum ortaya çıktı. Ancak Çin yönetimi de tam olarak bu salgını durdurduk demiyor. Hala temkinli herkes. Hayatta tam olarak normale dönmüş değil. Ancak Hubei'de aşamalı olarak seyahat izinleri çıkmaya başladı. Dün itibariyle özellikle. Wuhan'da da Nisan ayının ilk haftası itibariyle mesela seyahatlerde çok önemli gevşetmeler olacak. Artık insanlar şehri terk etmeye başlayabilecek. Tabii ki belli koşulları karşılamaları gerekiyor. Onun dışında bazı kentlerde de durumun artık iyileşmesiyle aşamalı olarak okulların da açılması gündemde şu an. Pekin itibariyle de bizim günlük hayatımızda hala tam olarak normale döndüğünü söyleyemeyiz. Ancak aşamalı olarak mesela işte işletmeler artık daha çok sonuçta diğer şehirlerden personelini getirebildikleri için daha çok faaliyet vermeye başladılar. Daha çok dükkan açılıyor. Turistik merkezler yavaş yavaş açılıyor. Bunlara mesela Çin Seddi dahil ama çok sıkı tedbirlerle daha az kişi alıyorlar. Mesela online rezervasyonla ancak insan alıyorlar. Ancak yine de bunlar iyiye işaret tabii ki. Yani günlük hayatın normale döndüğünü gösteriyor. Buradaki şu an için Çin yönetiminin zaten endişesi tamam biz bu lokal yani yerel kaynaklı vakaları kontrol altına aldık diye bakıyorlar. Fakat Pekin'deki tedbirler şu an şey yönünde ithal vaka olarak adlandırdıkları yurt dışı kaynaklı vakaları durdurmak üzerine mesela sadece Pekin değil tabii Pekin başkenti olduğu için ve daha çok belki yurt dışından buraya uçuşlar yapıldığı için daha çok tedbirler gündeme geliyor. Ancak bütün ülkede aslında aynı şey söz konusu. Şu an için 500'ün üzerinde yurt dışı kaynaklı vaka tespit edildi Çin'de. Bunların %90'ını da Çin pasaportu taşıdığını söylemek lazım. Yani yurt dışı kaynaklı deyince aslında yabancılar getiriyor anlaşılmasın. Yabancı ülkelerden aslında çoğu Çin vatandaşı olan kişiler hastalığı tekrardan Çin'e getiriyor. Ancak tabii ki salgının tekrar patlak vermesini önlemek için Çin yönetimi şu an Pekin'e bu uçakları indirmiyor dahi. Yani 12 ayrı kente bu uçuşları yönlendiriyor ve herkese 14 gün karantina artı nükleik asit testi vesaire bütün tedbirleri devreye sokmuş durumdalar. Bu yüzden bu konuda şu an çok temkinliler. Hayat, günlük hayat dersek evet. Şu an için bu sayıları gördükçe tabii ki herkesin daha çok morali yerine geliyor, güveni yerine geliyor. Ancak herhalde temkinli olmakta fayda var. Bu dünyada bitmedikçe, bu bir pandemi biliyorsunuz, dünyada bitmedikçe Çin'de de bitmeyecek.
Peki bu salgında her ülke kendi stratejisiyle mücadele etti biliyorsunuz. Siz salgının başlangıç noktasındaki bir gazeteci olarak diğer ülkelerin iyi mücadele edebildiklerini düşünüyor musunuz?
Açıkçası çok farklı ülkeler, farklı örnekler teşkil ediyor. Yani baktığımızda önce mesela korkutucu bir örnek Güney Kore olarak gördük. Daha sonra Güney Kore öyle etkili şekilde kontrol altına aldı ki vakaları. Daha sonra baktık ki Avrupa aslında çok korkutucu noktaya gidiyor. Aradan 2 hafta geçti aslında yeni merkez Amerika Birleşik Devletleri oldu. O yüzden her ülke yani az önce sizin söylediğiniz gibi İngiltere'nin farklı stratejisi var, Almanya'nın farklı var. Kimine göre o başarılı, kimine göre diğeri başarılı. Bunları tespit etmek aslında şu an için çok zor. Bir de sonuçta her ülke kendi koşullarından yola çıkarak bunları belirliyor. Yani yatak kapasitesi olsun, sağlık personeli sayısı olsun, nüfus olsun, birçok kendi ölçütlerine bakarak bunları bu kararları alıyor. O yüzden şu an için başarılı örnek benim nazarımda herhalde Singapur var, Tayvan var, Güney Kore var. Ancak Avrupa'da özellikle büyük Avrupa şehirlerinde başarılı mı şu an için bilmiyoruz açıkçası. Yani herkes Almanya'yı övüyor ama Almanya'nın gerçekten başarılı olup olmadığını muhtemelen zaman gösterecek. İngiltere'de bilakis herkes yeriyor ama İngiltere'nin de aslında belki daha çok başarılı olduğu zaman içinde ortaya çıkacak. Bu açıdan bilemiyoruz. Ancak şahsen başarı haricinde bir gözlem olarak söyleyebileceğim şey başından beri sizin de söylediğiniz o yani bir virüs var, bir salgın var ve Çin'de insanlar pat pat düşerek ölüyor diye haber yapıyorlardı. Bundan sanki haz alıyormuş gibi. Ancak insanlar gerçekten bir ırka mı, bir memlekete mi artık bilmiyorum bu şekilde ölmeyi demek ki yakıştırabiliyormuş. Ama kendilerine bir türlü bunun geleceğine de inanmıyormuş. Yani sürekli hep bir şey var. Yani evet bir tehdit var ama uzakta. Yani bir gelecek ama biliyoruz gelecek ama ne zaman gelecek? Ama bu süreçte gördük ki aslında hani bizim her zaman söylediğimiz tarihin tekerrür etmesi hadisesi gerçekten 2 ay içinde, yani bizim burada yaşadığımız, gazeteci olarak, vatandaş olarak yaşadığımız her şeyi, mesela ben şu an Türkiye'deki gazeteci arkadaşlarımın, vatandaşların tepkilerini görünce şey diyorum, yani biz size 2 ay önce bunları işte Çin'de böyle oluyor diye söylüyorduk ama siz o zaman inanmıyordunuz. Yani o zaman bizim gösterdiğimiz videolar, yok yok efendim bu videoda burada yerde kanlar var diyordunuz. Yok işte burada insanlar pat diye düşüyor, bayılıyor diyordunuz. Ama şimdi diyorsunuz ki Türkiye'de dezenformasyona inanmayın, komplolara inanmayın. Biz de onu diyorduk. Yani biz de Çin için de onlara inanmayın diyorduk. Yani resmi rakamların %100 bize doğruyu söylediğini iddia edemeyiz. Ancak elimizde de kaynak bu yani. Sıradan vatandaşın komploya ihtiyacı yok. Paranoyaya da ihtiyacı yok. O yüzden WhatsApp gruplarının veya herhangi, burada Çin'de WeChat kullanılıyor biliyorsunuz, o grupların paranoyayı arttırmaktan başka bir işe yaradığını düşünmüyorum. O yüzden de sadece ülkeler anlamında değil, kişiler anlamında da, insanların psikolojik olarak belki de ne kadar bir tehdidi kendisinden uzakta gördüğünü bu süreç bana şaşırtıcı bir şekilde göstermiş oldu.
Şimdi ben pandemik için söyleşi yapma fırsatı bulduğum herkese bu soruyu sormaya çalışıyorum. Şimdi size de sormak istiyorum. Bu karantina günlerine bir not bırakmak isteseniz, mesela bir yıl sonra dönüp bu kaydı dinlediğinizde duymanın sizi mutlu edeceği bir şey, ne söylemek istersiniz?
Ne söylerdim bilmiyorum ama açıkçası kendime derdim ki haber okuma, insanları da ikna etmeye çalışma. Yani Walter Benjamin'in ikna etmek kısırdır diye bir sözü vardır. Evet, ikna etmenin hiçbir faydası yok. Sadece kendinizi yoruyorsunuz.
Evet, Cenk Özkömür ile konuştuk. Pekin'den gazeteci. Cenk Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kendinize çok dikkat edin.
Sağ olun, siz de öyle Nida Hanım.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere, sağ olun.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.